bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Osmanlı'yı yeniden keşfetmek. İlber Ortaylı, 9. baskı, Timahş Yayınları, Temmuz 2006. Bu kitap Sabancı Üniversitesi'nin katkılarıyla 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 7 Temmuz 2006, okuyan Ayşegül Gökçen. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. yıl kutlamaları Türkiye'de unutulmaz bir ilgi uyandırdı ve Türk toplumu 7 asırlık tarihine ilgi duymaya başladı. Bu ilgi kuru bir hamaset çizgisine geçti. Anlaşılan toplumsal düşüncenin ve yorumlamaların tekamül etmesi dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu nedir, bu imparatorluğun kurumları nedir, yaşam şekli nedir, bizim için anlamı nedir gibi sorulara cevap aranmaya başlandı. Ve bu meyanda çalışmalar, hazırlıklar yapmak ve yaptıklarımızı geniş kitleye tanıtmak gibi bir ihtiyaç hasıl oldu. Şüphesiz ki elinizdeki bu kitapta bunlardan birisidir ve o iddiadadır. İlber Ortaylı. Geçmişten geleceğe tarihi gelişmeleri ışık tutarken tarihin bıraktığı izleri irdeleyen İlber Ortaylı, bu sefer okuru Osmanlı'yı, padişahları, sarayları, yönetim şekli, semtleri ve abidevi eserleriyle kısacası kendine özgü kimliğiyle yeniden keşfetmeye davet ediyor. İlber Ortaylı, 1947 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1969 ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Chicago Üniversitesi'nde master çalışmasını Profesör Halil İnalcık ile yaptı. Tanzimat sonrası Mahalli İdareler adlı teziyle doktor, Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman nüfuzu adlı çalışmasıyla da doçent oldu. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı, seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16. ve 19. yüzyılı ve Rusya tarihiyle ilgili makaleler yayınladı. 1989-2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi'ne geçmiştir. Halen Topkapı Sarayı Müzeler Müdürlüğü Başkanı görevini de yürütmektedir. İlber Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi Yönetim Kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesidir. Diğer eserleri: Tanzimattan sonra Mahalli İdareler 1974, Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi İlhan Tekeli ile birlikte 1978, Türkiye İdare Tarihi 1979, Alman Nüfuzunda Osmanlı İmparatorluğu 1980, Gelenekten Geleceğe 1982, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı 1983, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği 1985, İstanbul'dan Sayfalar 1986, Studies on Ottoman Transformation 1994, Hukuk ve İdare Adamı olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı 1994, Türkiye İdare Tarihine Giriş 1996, Osmanlı Aile Yapısı 2000, Tarihin Sınırlarına Yolculuk 2001, Osmanlı İmparatorluğunda İktisadi ve Sosyal Değişim 2001, Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiye'sine Taha Akyol ile birlikte 2002, Osmanlı Barışı 2004, 40 Ambar Sohbetleri 2006. Önsöz. Osmanlı'yı yeniden keşfetmek, Osmanlı ekseninde yaptığım bir takım konuşmalarımın kitap haline getirilme projesidir. Bunlar çeşitli iletişim araçlarındaki yaptığım konuşmalardır. Bir nevi umumi konferans mahiyetindeki Osmanlı üzerine yorumlamalardır. Konuşmalarımı Engin Atatimur'un kızı sevgili Neslihan Atatimur deşifre etti. Tekrardan düzenlemek ve gözden geçirmek gibi bir ihtiyaç hasıl oldu. Timaş Yayınları da bu kitabı yayınlamaya talip oldu. Bu hiç şüphesiz benim seve seve kabul ettiğim bir tekliftir. Umut ederim beklenen bir ihtiyacı karşılayacaktır. Okuyucumuzun bu konudaki tepki ve değerlendirmesi de bundan sonraki baskılarda veya bu tip konuşma ve konferansların yeniden çözülüp yorumlanmasına, değerlendirmesine sebep olacaktır. Konuşmalarımızın Osmanlı'yı yeniden keşfetmekten ziyade belki bir yorum ve bir takım az bilinen, okul müfredatlarında yer almayan kurumları ve çizgileri yorumlamak ve betimlemek şeklinde anlaşılmasını temenni ederim. Genellikle kutlama programlarının çok manidar olduğunu düşünmüyor ve bir çığır açacağına inanmıyorum. Bununla beraber Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. yıl kutlamaları Türkiye'de unutulmaz bir ilgi uyandırdı ve Türk toplumu 7 asırlık tarihine ilgi duymaya başladı. Bu ilgi kuru bir hamaset çizgisine geçti, anlaşılan toplumsal düşüncenin ve yorumlamaların tekamül etmesi dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu nedir, bu imparatorluğun kurumları nedir, yaşam şekli nedir, bizim için anlamı nedir gibi sorulara cevap aranmaya başlandı. Ve bu meyanda bu tip çalışmalar, hazırlıklar yapmak ve yaptıklarımızı geniş kitleye tanıtmak gibi bir ihtiyaç hasıl oldu. Şüphesiz ki elinizdeki bu kitap da bunlardan birisidir ve o iddiadadır. Gelecekte bu tür kitaplar yayınlanacak ve daha genişine bir basamak teşkil edecektir. Ocak 2006, İlber Ortaylı. İstanbul Tarihinden Esintiler. Be Makamı Konstantiniye El Mahmiye. Yüzyıllar boyu Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün fermanlarında ve kayıtlarında şehrin adı böyle geçerdi. Konstantiniye, korunmuş makam. Memaliki Mahrusa'nın korunmuş ülkelerinin merkezi Konstantiniye, bütün Arapların tarihinde, İslam tarihi boyunca bu adla anılırdı. Kimse şehrin kurucusu olan hükümdarın ne adını küçümserdi ne de inkar ederdi. Hiç şüphesiz ki bu resmi ad sadece resmi işlemlerle sınırlı değildi. Son döneme kadar basılan bazı kitapların ilk sayfasında Konstantiniye matbaası künyesi vardır. Büyük Konstantin'in adını taşımaktan dolayı Osmanlı İstanbul'u hiçbir zaman yüksünmüş değildir. Dolayısıyla bu konuda bir hassasiyete de lüzum yoktur. Vakıa mütareke döneminin tatsız günlerinde Konstantin isminin Türkleri rahatsız etmesinden daha normal bir şey yoktur. Çünkü işgal kuvvetleri içinde yer alan Yunanlılar, küçük Yunanistan'ın kralı Konstantin'le tarihteki büyük Konstantin'in ismini birbirinin yerine koymaya çalıştılar. O yüzden resmen bu isim silindi. Hiç şüphesiz ki büyük şehrin başka adları da vardı. Bir kere İstanbul 4. asırda resmen kurulduğundan beri yeryüzünde onun kadar büyük bir şehir ancak İtalya'daki Roma'ydı ve 1-2 asır içinde İstanbul istikrarlı, zengin, kuvvetli bir imparatorluğun merkezi olduğu için Nea Roma yani Yeni Roma eskisini gölgede bıraktı. Eskisi çöktükçe, fakirleştikçe, dağıldıkça, nüfusu azaldıkça yenisi ona inat genişlemeye başladı. 2 asır sonra ise yeryüzünde bundan daha büyük bir şehir düşünülemezdi. Mısır'daki Aleksandria, İskenderiye, İtalya'daki Roma, dini bir merkez olduğu için hacimce büyük olmasa da Kudüs, eski Suriye'nin ihtişamını pek taşımasa da Antakya ve Atina ise harabeler halinde bir şehirdi. Yeryüzünde İstanbul kadar ihtişamlı başka bir şehir bulmak pek mümkün değildi. Emevilerden sonra Şam, Abbasilerden sonra Bağdat, Satvetli devirlerinde İran'ın İsfahan ve daha evvel Kazvin, Nişabur gibi şehirler belki büyük şehirler sayılabilirdi. Ancak şurası bir gerçek ki 1000 yıl boyunca İstanbul'dan daha parlak bir şehir yoktu. 6. asır ortasında Miletli ve Aydınlı Tralleis, iki mimar Anthemios ve İsidor, yanan bir kilisenin ve ilahi hikmet anlamındaki Ayasofya'nın yerine bugünkü bildiğimiz büyük mabedi, büyük kiliseyi bina ettiler. Vakıa, bu mabet belki 16. asırda Sinan'ın önemli destek ve yenilemesi olmasa günümüze zor uzanırdı. Ama beşeriyet ilk defa kubbeyi sütunlar ve kemerler üzerine bina etmeyi becerdi ve bir daha bunu bırakın başka milletler, Bizans halkının, Romalıların kendileri dahi geliştiremediler. 16. ve 17. asırda Osmanlı başkentini süsleyen büyük mabetlerin yapımına kadar Ayasofya'ya geçecek ne bir yükseklik ne de kubbe genişliği söz konusu olmuştur. Tabii İtalya'daki Rönesans mimarisini de göz ardı etmeyelim ama yaklaşık 1000 sene İstanbul hem bu büyük mabediyle hem de bizzat kendisi milletlerin dikkatini çekmişti. Ona gitmek, onu gezmek, onu görmek bir imtiyazdı. İtalya'nın, Yunanistan'ın, Suriye'nin, Kafkas ülkelerinin, Kırım'ın, Uzak Rusya'nın, hatta o zaman tamamıyla toplayıcı ve avcı milletlerin yaşadığı İskandinavya'nın bazı imtiyazlıları İstanbul'a gelmeyi bir saadet addederlerdi. İmparatorluğun muhafız kıtaları arasında bulunan Varegler dediğimiz Rus ve İsveç takımını unutmayalım. Nihayet hac için bu şehre gelen Ruslar onu hayranlıkla ve hayretle tasvir etmekten geri kalmamışlardır. Bütün Avrupa kıtasında İstanbul, yani Konstantinopolis ile yarışabilecek bir şehir yoktu. Nasıl olsun ki? En parlak zamanlarında Kolonya, yani Köln, 10 bin nüfusa ancak ulaşmıştı. İtalya büyüyen şehirlerin yaşadığı bir bölgeydi ama orada bile güzel Venedik, Pisa, eski Roma ve gelişmekte olan Floransa, İstanbul'la yarışmak için ancak 15 ile 16. yüzyılı beklemek zorunda kalmışlardı. Onun yapılarına ulaşmak mümkün değildi. Bu yüzden eski imparatorluk zamanında şehri ifade etmek için sadece urbis, urb yani şehir kelimesi kullanılıyorsa, bu yeni şehrin adını da polis, sadece şehir diye ifade etmek yetti. Bundan dolayı şehre, şehirde anlamında kullanılan Stinpoli, İstanbul'un eski adı olarak ortaya çıktı. Müslüman Emevi kuşatmasında İstinbol deyimi yerleşti. Zamanla bu şehrin eski ismine benzeyen bir kelimeyi de Türkler kullandı. 18. yüzyılda bazı kitabelerde, mezar taşlarında, hiç şüphesiz fermanlarda ve kayıtlarda kullanılan İstanbul kelimesi vardır. Bu, şehrin adeta İslamlaştığının, İslam adı taşıdığının bir ifadesidir. 18. yüzyılın garip bir etnik bilincidir ve isim çok fazla yaşamamıştır. 19. yüzyılda kullanılmamıştır. Osmanlı İstanbul'u mutantandı, görkemliydi, bütün doğulu ve batılı milletlerin gözü o şehrin üzerindeydi. İran'da, İsfahan, Orta Asya'da, Müslüman Hindistan'da, Delhi gibi belki böyle kalabalık şehirler vardır. Buna rağmen İstanbul'un nüfusundan çok zenginliği, orijinal mimarisi, kütüphaneleri dikkati çekerdi. Develer dolusu kervanlarla bu şehre kitap taşınırdı. Kütüphaneleri dolmaya başlamıştı. Bizzat İstanbul'un bu zenginliği muhtelif milletlerin dillerinde muhtelif isimlerle anılmasına neden oldu. Asitane, Darü's-Saadet, Der Aliye, Darül Hilafetül Aliye, Deri Saadet veya Der Saadet gibi son zamanlara kadar halk arasında kullanılan isimler. İsimler saymakla bitmiyor. Slav milletlerin dilinde onun adı Tsarigrad'dı. Çar'ın, imparatorun yaşadığı şehir. Hala bugün Bulgarca'da bu ismin kullanıldığını görürsünüz. Bildiğim kadarıyla Sofya Havaalanı'nın bekleme salonundaki mozaiğin üzerinde İstanbul, Tsarigrad diye gösterilmektedir. Bu isimlerin hiçbirisini reddetmemeliyiz. Çünkü hepsi 1000 sene boyunca bütün dünyanın tek ve büyük metropolü olan şehrin adıdır. Bu şehri almak isteyenler çoktur. Onun muhteşem surları buna mani oldu. Bu şehri top kullanarak, yani modern çağın ateşli silahlarını kullanarak bizim dedelerimiz ele geçirdiler ve ondan sonra da bu şehri korudular. Önce eski büyük kiliseleri camilere çevirdiler. Bu ihtiyaçtan ileri gelen bir korumaydı. Sonra yenilerini yaptılar ve yenileri 16. yüzyılda şahikasına ulaştı. İstanbul kendine göre bir nüfus politikası takip etti. Şehri kalabalıklaştırmak için Anadolu'dan zorla götürülenler sadece Müslümanlar değillerdi. Karaman bölgesinden Türkçe konuşan Hristiyanlar, yani Karamanlı dediğimiz Rumlar, sonra Helence konuşmuş ve nihayet Ermeniler. O kadar ki Ermeni tarihinde ve dini hiyerarşisinde hiç yeri olmadığı halde İstanbul bir patriklik hem de bütün Ermeni milletini yöneten bir patriklik olarak teşkilatlandırıldı. Nihayet 15. ve 16. yüzyıllarda yoğun Yahudi göçüyle İstanbul ve Selanik Yahudi dünyasının en önemli iki merkezi haline geldiler. Bu şehrin adları onun çeşitli milletlerin efsanelerinde, masallarında yaşadığını gösterir. Halen bugün için bile hiçbir memleket, hiçbir şehir başka milletlerin folkloründe bu kadar yoğunlukla anılmaz. Bunun üzerinde ısrarla durmak gerekiyor. İstanbul düğün dernek şehriydi. Bu şehirdeki protokol ve törene başka milletlerde rastlamak pek mümkün değildir. Unutmayınız ki 16. yüzyıl boyunca Avrupa saraylarına hükmeden İspanyol protokolüydü. Fransız saray adabı protokolü ancak 17. yüzyılın sonunda 18. yüzyılda yani 14. Louis'den itibaren başka milletleri etkilemeye başlamıştır. 1940'ların sonunda Avrupa'daki bir rektörler toplantısına katılan o zamanki İstanbul Üniversitesi rektörü merhum hocamız Sıddık Sami Onar, "En eski üniversite benim, onu ben temsil ediyorum, dolayısıyla protokoldeki yerim de öncelikli olacaktır," demiştir. Tabii daha Theodosius devrinden beri gerçek anlamda üniversiteye sahip bu şehrede Sorbonne, Prag ve Cambridge'ler öncelik vermek durumunda kalmışlardır. Bütün orta zamanlar boyunca milletleri hayran bırakan ve onların taklit etmeye çalıştıkları tek yer Konstantinopol, yani bizim Bizans İmparatorluğu dediğimiz yerdi. Bu şehrin törenleri anlatılsın, öğrenilsin diye kitaplara konu olmuştu. Bizzat imparatorlar törenlerin usulü hakkında kitaplar kaleme almışlardır. İmparator Konstantin Porfirogenetus'un 10. asırda kaleme aldığı De Ceremoniis Aulae Byzantianei gibi. 15. yüzyıldan itibaren bu imparatorluk protokolü hiç şüphesiz ki Osmanlı ana nesliyle devam etmiştir. Bu şehirde hükümdarın nasıl yaşayacağı, sarayda devlet adamlarıyla günlük teması, nasıl yemek yiyeceği, muayyen günlerde, bilhassa cuma günleri cuma namazına gidilirken selamlık dediğimiz törenin nasıl yapılacağı en ince ayrıntısına kadar tespit edilirdi. Ve bu sadece imparatorluğun halkı için değil, bütün İslam dünyası için çok önemliydi. Unutmayın ki cuma günleri bir törenin ötesinde bir adaletin tecelli günü, halkın en alt katmanındaki insanlarla, uzak köylerle hükümdarın ve vezirlerin temasa geçtiği gündü. Rikab-ı Hümayun dediğimiz padişah atla geçerken onun güya eğrini yakalayarak verilen, takdim edilen arzuhallerin içinde sırf Türkçeleri değil, bir alay Slav dillerinde ve Helence olanları vardı. Bu 19. yüzyılda dahi devam eden bir ananeydi. Bunları arşivde de görmek mümkündür. Dolayısıyla imparatorluk bir dünya imparatorluğuydu ve İstanbul da o dünya imparatorluğunun başkentiydi. Her tören bunu göstermek için bir vesileydi. Mesela 3 ayda bir Yeniçerilerin ulufeleri verilirdi. Bu mutlaka sarayda verilirdi. Her Yeniçeri ortasına teslim edilecek maaş büyük deri torbaların içinde hazır tutulurdu ve ortanın ileri gelenleri, zabitleri orada toplanırdı. Binlerce kişinin çektiği gülbank ve çıkardığı gulgule gayet düzenli bir gürültüydü. Biz bu gulguleyi şamata, düzensiz gürültü anlamında kullanırız ama o zaman öyle değildi. Ulufe dağıtımı sırasında atılan sloganlar bir nevi gösteriler, sarayda avluda bulunan yabancı elçileri büyülerdi. Çünkü o gün İstanbul'daki sefaret heyetleri de orada hazır bulunurdu. Bu çok önemli bir gündü. Culus alayı şehrin içinden geçilerek yapılan yürüyüşle vuku bulurdu. Aynı şekilde padişah Eyüp'te kılıç kuşandıktan sonra şehrin her tarafından geçeceği ve görüleceği bir güzergah karadan veya sudan takip edilirdi. Ramazan ortasında padişah Müslümanların halifesi olarak törenle Hırka-i Şerif ve mukaddes emanetleri ziyaret eder, bundan sonra törenle Hırka-i Şerif alayı tertip edilirdi. İşte dini yanı ağır basan bu törenden sonra saray mutfaklarında hazırlanan ve yeniçeri, sipahi, topçu ve cebeci gibi kapıkulu ocakları askerinin her 10 neferine bir tepsi hesabıyla hazırlanan baklava sinileri futalarına sarılmış olarak matbah-ı amire önüne dizilirdi. Bu Ramazan ikramını oluşturan sinilerin ilkini silahdar ağa ve maiyeti bir numaralı yeniçeri olan padişah adına teslim aldıktan sonra diğer ortalardan gelen ikişer nefer futalarına sarılmış birer siniyi nizami olarak yüklenir. Her bölüğün usta, saka, mütevelli, odabaşı gibi amirleri önde, baklava sinileri ve taşıyanlar arkada, açılan kapıdan dışarı çıkarlar, baklava alayı gulgule ve nümayiş ile divan yolundan karşılıklı sıralanmış halkın arasından alkış ile kışlalara yürürdü. Sini ve futalar ise ertesi gün iade edilirdi. Hanım sultanlara düğün yapılırdı. Şehzadeleri ise sünnet düğünü yapılırdı. Yani şehzadeler evlenirken düğün yapılmıyor. Bu Yılmaz Öztuna tarafından belirtilir. Fakat şehzadelere mutlaka mutantan sünnet düğünü yapılıyor. İşte o sünnet düğünleri şehrin esnafının, ulemanın, askerin gulgulesi, gösterişi için diğer bir vesileydi ve o günlerce devam eden zengin düğün töreniyle de İstanbul halkı ortaya çıkar, sanatkarlar, cambazlar ortaya çıkar, esnaf alaylarıyla bir nevi üretim teşhir edilirdi. Bunların hepsi bin yıllık şark adetleriydi. İran'da, Bizans'ta benzerleri görülürdü. Fakat en mütekamili Osmanlı İstanbul'undaydı. 19. yüzyılda bu adetler değişmiştir ve İstanbul yeni bir döneme girmiştir. Bu ne demektir? Bir kere artık halkla saltanatın teması başka kalıplara dökülmüştür. Gerçi gene eski adetler devam etmektedir. Mesela cuma selamlığını herkes seyrederdi. Kadınların da seyredebilmeleri için yer hazırlanırdı. Asayişe dikkat edilirdi. Cuma selamlığındaki selam kıtalarında sadece Müslümanların değil, başka dinden yani millet gruplarından çavuş, mülazım ve neferlerin de bulunmasına dikkat edilirdi. Çünkü cuma selamlığına çıkan imparator yani bizim padişahımız, son Roma hükümdarı, yeryüzündeki bütün bu milletlerin hükümdarıydı. Dolayısıyla milletler kendisine ihtiramlarını, saygılarını arz etmek durumundaydılar. Cuma selamlığı aynı zamanda imparatorluk protokolünün heykelleştiği bir yerdi. Dolayısıyla başkentteki sefirlerin, hatta memur olmayan ecnebilerin de bunu seyretmesi imkan dahilindeydi ve bu imkan hazırlanırdı. Mesela bir köşede de bir takım ecnebi hanımların, madamaların toplandığını ve töreni seyrettiğini görürdünüz. Bunun gibi bir başka önemli tören de kılıç alayı idi. Eyüp'ten kılıç kuşanmış padişahın şehre makamına doğru yürüyüşünü düşününüz. Son güne kadar bu gerçekten çok dikkati çeken bir törendi. O kadar ki bunun kutsiyeti sadece bu toplumda değil, bütün dünyada tanınmak zorunda kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı içinde son padişah tahta çıktığı ve cülus törenini yaptığı gün kılıç kuşanmıştır. O zaman İngilizler şehri bombardıman altına almıştı. Çiviler ve elle bomba atıyorlardı. Alay Eyüp'ten yürümekteydi. Sultan 6. Mehmet Vahidettin bugün şehir bombalanmaz demişti. Hakikaten o gün bomba atılmadı. Çünkü bu bir protokoldü ve harbeden devlet dahi olsa Osmanlı İmparatorluğu büyük devletlerden biriydi. Düşman cephesi onun hükümdarına da tahtına da saygı göstermekteydi. İstanbul'daki törenler, emperyal protokol bütün şark dünyasının bir manzumesidir. Bunun üzerinde durmak gerekir. Maalesef henüz teşrifat üzerinde araştırmalar büyük ölçüde tamam değildir. Ama günden güne bunların önemi anlaşılmaktadır. 19. yüzyıla kadar kimseye burnundan kıl aldırmayan İstanbul, aklımızı başımıza toplarsak gene de aldırmaz.